Ayrım 15.
Hürriyetten sonra Selanik'te umumi müfettiş sıfatıyla işsiz bir hale geldiğinden Sadrazam'ın Dahiliye Nazırlığı tevcihini bahtiyar ve minnettar kabul edip gelmiş olan Hüseyin Hilmi Paşa, sadaret bedeli olmak üzere kabineyi içten sarsmak cihetinin idaresine memur edilirken, başka ellere de ordu ve donanmadan meclise kılıç şakırtılarını aksettirerek müzakerelere bu şakırtılara göre tanzim işi verilmişti. Bundan sonra da sessizce Kahire'ye girmeye hazırlanan eski Harbiye Nazırı'yla sessizce ayağına dönen eski Bahriye Nazırı haklarını aramak üzere Mebusan Meclisi'ne başvurmaya sevk edildiler ve Kamil Paşa bu meşrutiyet darbesini ne hakla yaptığını anlatmak üzere meclise çağrıldı. İhtiyar Sadrazam cesurdu ve hiç değilse 80'inde bulunmasına rağmen bütün zeka ve iradesini muhafaza ettiği için eğer rakibi Sait Paşa gibi gür bir sesi ve hatipliği olsaydı belki de meclisin karşısına pervasız çıkardı. Ne çare ki bir salon içinde bile güç duyulan zayıf bir sesi vardı. Tanin başyazarı Hüseyin Cahit Bey'in istizah takririne cevap hazırlamak ve bu esnada siyasi manevralara vaziyeti lehine çevirmek için de 2-3 günlük bir zaman ihtiyacında kalmıştı. Gene aynı tarzda hareket etmek, sebepler, mazeretler göstererek yine 2-3 gün kazanmak istedi. Fakat bu yeni geciktirmenin belki bir daha ele geçmez bir fırsatı kaybetmek olacağını iddiatçılar anlamış bulunuyorlardı. Kamil Paşa'nın mutlaka 3 gün sonra gelmek ve mebusların mutlaka şimdi gelip izahat vermek hususundaki haberleşmeleri ve ısrarlarıyla saatler geçiren meclis, loca ve koridorları ittihata mensup zabitlerle dolu ve reisi tamamıyla ittihatçılara muti, gece yarılarına kadar içtima halinde kaldı ve ilk hücumların temposu yüksele yüksele, ancak 2-3 hafta önce en hararetli takdirlere mazhar edilen Kamil Paşa bir meşrutiyet ve vatan haini ilan edilerek ezici bir ekseriyetle kendisine adem-i itimat beyan edildi. Asıl rejisör ve aktörler kuliste kalıp ilkten son hatibe kadar hep ikinci derecede kimseler tarafından doldurulan hitabet kürsüsü artık vazifesini bitirip Kamil Paşa'nın sükutu temin edildikten sonra da Ahmet Rıza Bey ile birinci reis vekili Talat Bey hemen Yıldız Sarayı'na gitmek üzere arabaya bindiler. Sultan Hamid'in herhangi bir itirazda bulunmasına ihtimal olmamakla beraber her ihtimali önlemek üzere oraya gitmek ve mührünü Kamil Paşa'dan isteterek Hüseyin Hilmi Paşa'ya vermesini padişaha kati bir dille bildirmek istemişti. İhtilaf ve buhranın ilk saatinden bu son ana kadar işi idare edenler arasında olan Şefik de cemiyetin mebus veya meclise girmemiş olarak bu harbi idare etmiş fertleri gibi zafer terleri döke döke evine dönebildi. Ahmet Rıza ve Talat Beyler gibi Yıldız'a gitmesini icap ettiren bir sıfatı yoktu ve esasen son 3-4 günün bütün dramatik seyrini hararetle takip etmiş olan karısının kendisini ne derece merakla ve sabırsızlıkla beklemekte olduğunu tahmin etmiyor değildi. Bu sebeple Makedonya dağlarında saatler ve günlerce bir çete kovalamış kadar yorgun ve hala heyecanlı meclisin merdivenlerini inerek reisle birinci reis vekilinin arabaları arkasından hemen kendi arabasına içi lacivert ipekli ve beygirleri muhteşem kupaya bindi. Ve saatlerce hareketsiz kalmaktan usanıp sinirlenmiş hayvanlar öyle hızla yola düzüldüler ki İstanbul ve Beyoğlu semtlerinde oturan yahut da deniz aşırı yerlerde oturdukları için geceyi şunun bunun evinde veya otellerde misafir geçirecek olan bir hayli mebus yorgun argın ilerlerken bu atlardan bir çifte yememek üzere karanlıkta geri çekilmeye mecbur kaldılar. Sendeleyenler, birbirlerine veya yol üstündeki ağaçlara sarılanlar, düşmesine ramak kalanlar oldu. Ve istibdat devrine ait bir servetin düne kadar bir küçük zabit olan bir adama temin ettiği bu debdebe, en yakın arkadaşlarına kadar bütün bu yaya giden efendilerin dudaklarına acı, müstehzi ve çok kere kinli bir tebessüm getirmiyor değildi. 34. Şevik Bey karısını küçük salonunda geniş koltuğa gömülü, saçları iki kalın örgüyle omuzlarından inmiş, çok sevdiği Fransız romancılarından birinin kitabına dalmış buldu. Niye yatmadın gülüm? Nimet'e bu sual o kadar yersiz ve manasız göründü ki cevaplandırmayı lüzumsuz bularak ne oldu diye sordu. Şefik'e izahat vermek için zaman bırakmadan ilave etti. Adem-i İtimat Rey'i verdiniz değil mi? Evet, hem pek büyük bir ekseriyetle bir saat evvel düşürdük. Meclise ayak atmadı, hep Baba Ali'de kaldı değil mi? Gece oluncaya kadar Baba Ali'de idi, oradan da saraya gittiğine göre istifasını ve sadaret mührünü vermiş bulunması lazım. Peki şimdi ne olacak? Ahmet Rıza Bey ile Talat, ben meclisten çıkarken arabaya binip Yıldız'a gittiler. Kamil Paşa'nın ittifaka yakın bir ekseriyetle Adem-i İtimat Rey'i aldığını söyleyip sadaretin Hüseyin Hilmi Paşa'ya tevcih edilmesini isteyecekler. Hünkâr tabii kabul edecektir. Genç kadın bir an, zavallı Sultan Hamit, koca padişahı elinizde bir kuklaya çevirdiniz diye düşündü. Sonra mazi ile alakalı his ve düşüncelerden bir kere daha sıyrılarak bugüne, günün menfaatlerine dönüp sordu. Son içtimada ve sadrazamın düşmesinde de tesirin oldu değil mi? Övünmeden söyleyeyim ki en çok Talat'la benim tesirlerimiz oldu. Kamil Paşa'yı düşürmeye büyük ekseriyetin hemen sona kadar cesareti yoktu. Cemiyet korkusunu Kamil Paşa korkusuna galip getirmek icap etti. Muvaffak olduk ama büyük zahmetler, gayretler bahasına. O halde yeni kabinede en iyi nezaretler ikinizin hakkı. Talat Bey birinci reis vekilliğini tercih edip girmese bile sen elbette nazır olursun. Şefik dona kaldı. Böyle bir şeyi ne kendisi, ne Talat, ne de başkaları düşünmemişlerdi. Nimet de böyle bir şeyden şimdiye kadar hiç bahsetmemişti. Demek ki bunu Kamil Paşa'yı düşürmenin pek tabii bir neticesi sayarak söylemişti. Arkadaşların hiçbiri yeni kabineye girmeyi düşünmüyor. Hüseyin Hilmi Paşa dilediğini seçmekte hür bırakılacak, dedi. Nimet Hanım soğuk bir bakışla kocasına baktı ve daha o sözünün nihayetine varmadan bu konuşmaya nihayet vermek kararını bildiren bir eda ile ayağa kalktı. Siyah saçlarının kalın örgülerini sırtına atan bir baş hareketi yaparken artık meselede alakaya layık bir cihet görmediğini anlatan bir eda ile esneyerek sordu. Şu halde Kamil Paşa'nın kabahati neydi? Yeni sadrazamınızla kıyas kabul etmeyecek derecede tecrübeli ve malumatlı olması, Avrupaca tanınmış ve takdir edilmiş bulunması mı? İttihat ve Terakki'nin düşürdüğü, kovduğu veziri o derecede tutan bir eda ile sormuştu ki, vatan ihanetine kadar türlü suçla onun nasıl itham edileceği hakkında iki günden beri kendisine bu konakta, hatta bu odada verilmiş izahatı hiç duymamış, bu, tecrübeli malumatlı, Avrupaca tanınmış ve takdir edilmiş, Kamil Paşa aleyhindeki hareketin tertipleniş şeklini hiç dinleyip tasvip etmemiş bulunduğuna yemin edilebilirdi. Şefik şaşırmıştı ve Kamil Paşa'nın düşürülmesini tamamıyla samimi olarak pek isabetli ve hayırlı bir şey saydığı halde bunu müdafaa için tek söz söyleyemedi. Kadın tabiriyle adeta nutku tutulmuş gibiydi. Nimet bir daha esnedikten sonra dedi ki, ''Yarın da Hilmi Paşa'yı beğenmez, ona düşman kesilirsiniz. Onu düşürmek için yerle göğü ayaklandırırsınız. Günün birinde de padişah illallah der, istemediğiniz sadrazamdan mührünü aldırıp istediğiniz adama vermeye razı olmaz.'' Ve sırtındaki beyaz ipek geceliğin uzun dantelalı eteğini hışıldatarak, kocasının kendisini takip edip etmemesine karşı tamamıyla lakayt, fakat bu kayıtsızlık içinde bu gece nefsini ikram etmemek kararını aciz erkeğe yine tamamen anlatmaya muvaffak olarak ilerledi, küçük salonda Şefik'i yalnız bırakıp yatak odasına geçti. Erkeğin beyhudeleşen zaferi önüne çöken iri gövdeli bir ağaç gibi kendisini hareketsiz bırakmıştı. Yorgun, karısından boş kalmış koltuğa oturdu ve yatak odasına gidip soyunmaya da, iki aylık karısından haklarını istemeye de nefsinde adeta mecal bulmaksızın, çin sobanın kapağından parıldayışı görülen kızıl aleve daldı. Dışarıda gürültülerle esen kış rüzgarı pencerelerin camlarını yumrukluyor, burası için biraz fazla büyük olan beyaz ve pek süslü soba çok lezzetli, ancak gevşetici, adeta yorucu bir sıcak veriyordu. Mutlak bir sessizlik içinde saray gibi konak uyuyordu. Ertesi gün Hüseyin Hilmi Paşa kabinesi teşekkül ettiği zaman Nimet Evkaf Nazırlığı'nın münhal kaldığını ve yeni sadrazamın buraya Mısır'dan bir paşa getirmek istediğini öğrendi. Fakat buna mani olarak münhal nezareti elde etmek üzere kocasının teşebbüslerde bulunmasını düşünmedi. Bu nezareti 3 sene evveline kadar ve tam 10 yıl babası işgal etmişti. Dün peyda olan, dün meydana çıkan komiteci bir zabitin babası tarafından işgal edilmiş bir makama geçtiğini, bu adamın kollarına geceleri ne kadar ihtirasla düşerse düşsün, nimet görmek istememiş olacaktı. 35. Kalın ve kat kat fanyalarla Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'nın kuru vücudu o derecede beslenmişti ki siyah redingotunun içinde adeta toplu bir adam tesiri veriyordu. Odada o kadar müfrit bir sıcak vardı, yeni atılmış kok kömürü sobada öyle yanıyordu ki bu odanın kendisini nadiren ısınmış hisseden sahibi bile az evvel sırtından paltosunu çıkarmıştı. Sadrazam Paşa masanın başından daha uzun zaman kalkamayacağını haber veren bir eda içinde her tarafı dolduran, her taraftan yükselen evrakı tetkikle meşguldü. Birden homurdandı ve elindeki kağıdı masanın üzerine attı. Kendisini böyle homurdanmaya sevk etmiş olan kağıt, hükümdara takdim edilmek üzere Ahmedi-i Divan-ı Hümayun kalemi tarafından hazırlanmış bir meclis-i vükkela kararnamesiydi. 10 Temmuz'dan sonra meydana çıkan ifade ve terkiple edibi vatanperver Namık Kemal Bey, Midilli mutasarrıfı iken hususi katipliğince yazı yazmayı öğrenip senelerce tahrirat müdürlükleriyle vilayet mektupçuluklarında bu hünerini ilerletmiş, valilikle umumi müfettişlik yıllarında da kalem efendiliğini unutamamış olan Hilmi Paşa, Babali'nin en seçkin kalemleri tarafından yazılmış ve uzun cümleleri birbirlerine büyük bir itina ve muvaffakiyetle geçirilip takılmış bulunan bu tezkereyi adeta düşmanlık hisleriyle okumuştu. Bu, kendisi artık geçer akçe olmadığı için gönlünün sevdiğine muntazaman para vermek mecburiyetinde bulunan, nazeninlik devresinde biriktirmiş olduğu paralar sayesinde açtığı evi arı kovanı gibi işletmelerine rağmen hizmetindeki genç kadınların işlerinde gözü kaldığı için de adeta bindiği dalı keserek her fırsatta onları kötüleyen kartlanmış bir fahişenin kıskançlığı gibi bir şeydi. Ve yüzünde nihayetsiz bir istihkarın ifadesi belirerek Hüseyin Hilmi Paşa'nın uzun ve kuru parmaklı eli hokka takımına gitti. Beyaz bir kağıt alıp ve ikiye bölüp artık sadece bir Ahmedi-i Divan-ı Hümayun memuru halinde sadaret makamından mabeyine gidecek maruzatı yeni baştan kendi keyfine göre ve süratle hiç çizip bozmadan yazmaya koyuldu. Şişli'nin tramvay caddesi üzerinde bulunup eski sakini olan Şehremini Reşit Mümtaz Paşa'nın zaptiye nezaretinde mevkufluktan Büyükada'da menfiliye sevk edilmesinden bir müddet sonra yani Selanik'ten dahiliye nazırlığıyla İstanbul'a koşup geleli, Hüseyin Hilmi Paşa tarafından işgal edilen ufarak konağın içinde artık paşanın kaleminden çıkan ses haricinde çıt duyulmuyor, caddeden de hiç ayak gürültüsü gelmiyordu. Fakat tam 2:30'da tekerlekleri lastikli olmak icap eden bir konak arabasının ilerleyerek dış kapı önünde birdenbire durduğu ve içinden inen bir adamın mermer merdivenlerden hızlı adımlarla yukarı çıkarak kapıyı çaldığı duyuldu. Yazısının sonlarına varmış bulunan Hilmi Paşa bir an başını kaldırdı ve gelenin kim olması icap ettiğini derhal tahmin etti. İttihat ve Terakki'nin en kuvvetli azasından olup pek kıdemli vükeladan ve ayandan Mehmet Şahabettin Paşa'nın ölmeden pek az evvel kızını verdiği, düğünü münasebetiyle verilen mükellef ziyafette kendisinin de hazır bulunmuş olduğu, Tekirdağ mebusu ve askerlikten müstafi Şefik Bey bizzat istediği mahrem mülakat için gelmiş olacaktı. Hakikaten de bir dakika sonra nöbetçi yaver içeri girerek onun kabul edilmek arzusunu haber verdi. Hüseyin Hilmi Paşa yavere, "Bir dakika intizar buyursunlar," dedi ve elindeki kağıdı bitirmeden ziyaretçiyi kabul etmedi. Kendisine derhal kabul etmemekle sabahlara kadar devlet umuru ile meşgul bulunduğunu daha iyi göstermiş, aynı zamanda da koca bir sadrazamın huzuruna çıkmak için insanın İttihat ve Terakki'nin en nafiz azalarından da bulunsa beklemesi icap ettiğini anlatmış olacaktı. Nitekim 5 dakika bekletti de fakat ondan sonra ayağa kalktı ve aradaki kapıyı açarak Şefik'i intizar odasından içeriye bizzat davet etti, tak karşısında duran koltuğa oturttu ve beklettiği için özür dilerken bu saatlere kadar evrak içinde boğulduğunu ve bunun bu geceye mahsus bir hal olmayıp her gecesinin böyle geçtiğini anlatmayı da ihmal etmedi. Şefik hem onun vaktini fazla işgal etmemek hem de söyleyeceklerini bir an evvel söyleyip nefsine hayli ağır gelen bu işi yapıp bitirmiş olmak arzusundaydı. Söyleyeceğini dolambaçlı ifade yollarına girmeden bir çırpıda anlattı. kabinenin hem resmen İttihatçı hem de Mebusan Meclisi'ne mensup yegane uzvu olan Manya Sizade Refik Bey'in hastalığının pek ağırlaştığı duyulmuş bulunuyor. 1-2 güne kadar vefat edeceğine ihtimal veriliyordu. Felaketin gerçekleşmesi takdirinde elbette ki Hüseyin Hilmi Paşa, Kamil Paşa'nın bile attığı hatveyi geri almaz, yani kabinesinde Mebus ve İttihat ve Terakki'ye öteden beri mensup bir adam bulundurmak isterdi. Kamil Paşa'nın yaptığı gibi bir canlı cenaze değil, kabinesini bir hakkın destekleyecek bir uzuv almak isteyeceğinden emin bulunduğu Sadrazam Paşa Hazretlerine Şefik şahsını teklif etmeye, maiyetinde çalışmaktan duyacağı iftiharın pek derin olacağını da temine gelmişti. Hüseyin Hilmi Paşa, muhatabını hiç sözünü kesmeden sade maiyet sözünde bir estağfurullah münasip bularak dinlemiş, içinden de hayli hiddetlenmişti. İdari teşkilat hakkında en iptidai malumattan mahrum, kanunların cümlesinden bir haber, birkaç ay evveline kadar çeteler peşinden koşmuş ve el pençe divan huzuruma bir iki kere çıkmış olan küçük rütbeli bir zabit, şimdi karşımda bir koltuğa geçip kurulmuş, benden bir nezaret istiyor. İstediği nezaret de en mühimlerden, sadarete geçit olabileceklerden biri diye düşünmüştü. Bununla beraber çukura batmış siyah gözleriyle tetkik ettiği genç adam öyle dik duruyor, başını öyle yüksek tutuyordu ki kendisini bir an saran hiddete mağlup olmaktan, karşısındakine ağır bir cevap vermekten paşa korktu. Ancak iddiatçılar Refik Bey'in nazırlığına sevinmemişler, Kamil Paşa'ya bu intihabından dolayı katiyen minnet duymamışlardı. İçlerinden birinin sivrilip hepsini aşarak kendilerine uzaktan ve yüksekten bakmasına demek ki tahammül edemiyorlardı. Ve daha dün akşam Talat, Rahmi ve Doktor Nazım Beylerle Babali'de konuştuğu sırada doktorların Manya Sizade'nin hayatından ümit kestikleri söz arasında geçince her üçü de yeni adliye nazırının kim olabileceği hakkında bir söz açmamışlardı. Herhalde Şefik ancak kendi namına, kendi kendince verilmiş bir kararla mecliste yanına sokulup mülakat istemiş, kararlaşan saatte de işte gelerek arzusunu bildirmişti. Ve bu arzusunu kabul edip Hilmi Paşa onu adliye nezaretine getirirse, onun iddia eylediği gibi asla kabinesini desteklemiş olmaz, bilakis cemiyeti ve meclisin ittihatçı ekseriyetini kendisine düşman etmiş olurdu. Sonra da bu binbaşılıktan yeni ayrılmış, devletin yeni ve eski kanun ve nizamlarının tabiatıyla cahili, yaşı da daha 35'e varmamış delikanlıyı adliye nazırlığı için Sultan Hamid'e teklif etmek bir meseleydi. Vakıa o celalli padişah şimdi her şeye boyun eğiyor, gözlerine düşünceler dolarak, zihninde bir an içinde nice mahzur canlanırken, köpürmek istedikten sonra tereddütlere düşüp gevşeyerek, her şeye peki ve olur diyor, münasip diyordu. Bununla beraber Hüseyin Hilmi Paşa bu derecede yersiz, bu kadar gülünç bir tayini teklife yine cesaret edemezdi. Dedi ki, "Zat-ı aliniz gibi kıymetli bir genç arkadaşa malik olmak bana sürur ve iftihar verir. Ancak adliye nezaretine bu mesleğe mensup bir zatın getirilmesi de münasip olacağı zannındayım." Şefik sadrazam olmasına yardım ettiğine kail bulunduğu adamdan bu kadar sert ve kati bir ret cevabı beklemiyordu. Kaldı ki bu tramvay yolundan içerisi görülen ve konak değil, Mehmet Şahabettin Paşa'ya damat olalı öğrendiği bir İstanbul tabiriyle konak yavrusu denmesi daha münasip olan, mefruşatını da çocukluğundan beri tahayyül etmiş olduğu vükela konaklığına da hiç uygun bulmuş değildi. Mehmet Şahabettin Paşa'dan artık kendisine intikal etmiş bulunan yazı odasının ihtişamıyla kıyaslanması mümkün olmayan bir odada masa başına kurulup kendisine bu derecede yüksekten muamele etmeye kalkan bu paşaya hak ettiği mukabelede bulunmaktan çekinmeyecekti. Hiddetten lisanına en halis Edirne şivesi gelerek, "Paşa Hazretleri," dedi, "fikri âlinize iştirak edemeyeceğim. Nazırlar siyasi birer şahsiyet olduklarına ve devletin umumi siyasetini yürüttüklerine göre emirleri altında tecrübeli ve meslekten gelme birer muktedir müsteşar bulunması kafidir. Nitekim teşkil buyurduğunuz kabinede Bahriye Nezaretine bir Bahriyeli intihap buyurulmamıştır. Bir Topçu Paşası getirilmiştir." Hüseyin Hilmi Paşa birden tamamıyla hırçınlaştı. Evet öyle, ancak zannederim ki bir deniz ve bir kara kumandanı arasında, bir avukatla veya bir hakimle bir asker arasındaki mesafe kadar azim ve aşılmaz mesafeler yoktur. Vaktiyle onun bu hırçınlıkları arttıkça artar, kabardıkça kabarır ve her seferinde 5-10 memurun canı yanmadan sükun bulmazdı. Lakin Yemen'de başına sarık sardıktan sonra Selanik'te Franklerle karışık bir rejim başında manevi bir silindir şapka taşımış olan Hüseyin İlmi Paşa, her hareketini içinde bulunduğu şartlara uydurmakta pek maharetliydi. Bu cüretli adamı gece yarılarından sonra tam bir memnuniyetsizlik içinde, kalbinde kinle göndermemenin daha münasip olacağını takdir etmekte hiç gecikmedi. Ve derhal yumuşayan bir sesle muhatabını adeta muhabbetli bir bakışla sararak hemen ilave etti. Tekrar edeyim, sizin gibi genç ve değerli bir zatın arkadaşlığını iftihara layık bir keyfiyet sayarım. Kabine için bu hakiki bir kazanç olur. Manyasizade Refik Beyefendi'ye inşallah uzun bir ömür mukadderdir. Fakat eğer bir emri hak vaki olursa, heyeti vükela arasında bir takım nakil ve becaişler yapılması mümkündür. Bu esnada boşalacak diğer bir nezarete gelmeniz de pekala kabildir. O kadar ciddi ve dürüst bir eda ile konuşmuştu ki Şefik bütün iddetinin uçup gittiğini hissetti ve nazır olmasının reddedilişi karşısında kendisini demin kaplamış bulunan şiddetli istek ve inadı artık içinde bulmadı. Şimdi kendisine mesele nimete muvafık bir cevap göstermekten ibaret kalıyordu ve Mayasizade'nin kurtulması imkanı bulunmadığı hekimlerce temin edildiğine göre sadrazamın adeta kati bir mahiyet kazanan taahhüdünü bildirince karısının isteklerini yerine getirmiş bir koca vaziyetine girmekten memnun, vaktin bu kadar gecikmesine rağmen hala hiçbir yorgunluk eseri göstermeyen, belki önündeki evraka saatlerce gömülü kalacak olan kır saçlı ve sakallı adama veda edip ayrıldı. 36. Manyasizade Refik Bey bu gece konuşmasından 2 gün değil, 1 hafta sonra öldü ve sadrazam hemen ertesi sabah Talat ve Rahmi Beyleri makamına çağırarak adliye nezaretine getirilecek zat hakkında kendileriyle istişarede bulundu. Derhal mevzuya girmiş, "Birini mi teklif edeceksiniz, yoksa ikinizden biriniz kabul buyurur musunuz?" demişti. Ziyaretçilerinin ikisi birden de tereddütsüz, "Hayır, bir münasibini bizzat intihap ve iradeye arz buyurunuz, bizim namzedimiz yok." cevabını vermişlerdi. Bundan sonra Rahmi Bey, "Şahsen bir nezaret kabulünü ise hiç arzu etmiyoruz." diye ilave etmişti. Talat Bey bir şey söylememiş ve Hilmi Paşa onun sükutundan eğer kendisine yalnızken bir nezaret teklif edilirse kabul etmeye hazır bulunduğu manasını çıkarmıştı. İşin esasına gelince kendisi Selanik'te koca bir umumi müfettişken orada avukatlıkla geçinen Refik Bey'i ula evveli rütbesini haiz bulunmasına rağmen hor görmemiş değildi ve aynı müfettişlik devresinde huzuruna kabul edilmeyi adeta tahayyül edilmez bir şeref ve nimet sayacak olan bu adamlardan herhangi birini onun bıraktığı yere geçirmek daha da hazine olacaktı. Bu tehlikeyi önlemekten sevinç ve gurur duydu. Bu sevinç ve gurur içinde de Tekirdağ mebusu eski binbaşı Şefik Bey'i nezaret rüyaları gördüğünden dolayı cezalandırmak istedi. Bunun hazzından nefsini mahrum etmeye katlanmadı. Ve daha az resmi bir sesle yapacağı münafıklığın hazzından yumuşayan bir sesle anlattı. Bir namzediniz bulunduğuna ihtimal verişim şundan ileri geliyor ki, bir hafta evvel Şefik Bey gece yarısından 2 saat kadar sonra Şişli'ye bizim eve gelmişti. Refik Bey can üzerinde bulunduğuna göre adliye nezareti inhilal edince kendisinin oraya tayinini istedi. Talat ve Rahmi Beyler hayret içinde birbirlerine bakarak hafifçe gülümsediler. Rahmi Bey'in tebessümü acıydı. Talat Bey ise oldukça müstehzi, aynı zamanda biraz da hoş gören bir eda ile gülümsemişti. Sonra da "Zatı devletiniz nasıl mukabele buyurdunuz?" diye sordu.